Mukaddime İbni Haldun 3. kaset 2. yüz. Kimi dönemde benimsenmiş ve inanırlarına saygı gösterilmişken, kimi dönemde bu tutum bırakılmış, inanırlarının üzerine saldırılıp öldürülmüş, azgınlıklar, taşkınlıklar gösterilmiştir. Konstantin dönemi gelinceye dek bu böyle olmuştur. Konstantin geldi, bu dini benimsedi ve ondan sonra da açılan çığır öyle sürüp gitti. Bu dinin büyüğüne ve törenlerini yöneten kişiye patrik adı verilir. Patrik Hristiyanlara göre inanırların başkanı ve Mesih'in aralarında bulunan vekilidir. Patrik, kendine uzaklarda yaşayan Hristiyan inanırlarına, elçilerini, vekillerini gönderir ki gönderdiği vekili, Patrik vekili anlamında üskuf, piskopos ya da başpapaz denir. Ayinlerini yöneten ve dinsel konularda yol gösteren din önderlerine de kıssis, üskuftan sonra gelen din adamı, papaz, keşiş derler. Dünyadan kopup kendini bir köşeye kapayan, ibadete kapanan kısseyi de rahip diye adlandırırlar. Bunların çoğu çile evlerinde, manastırlarda kalırlar. Havarilerin başı ve İsa'nın tilmizlerinin, öğrencilerinin, büyüğü Resul Petrus, Roma'da Hristiyanlık dininin ilişkin işleri yönetirdi. 5. Roma İmparatoru Nero'nun öldürdüğü patrik ve papazlar arasında karışıncaya dek, yani Neron tarafından öldürülünceye dek. Sonra başkent Roma'da İsa'nın vekili olarak Arius getirildi. Dipnot, bir yanlışlık var çünkü Arius İskenderiyeli bir din adamıydı. Petrus'tan sonra onun yerine geçense Linus'tu. İncil yazarı Markos, İskenderiye'de, Mısır'da ve Batı Afrika'da 7 yıl Hristiyanlığın çağrısını yaptı. Markos'tan sonra Hananya iş başına geçti ve patrik sanını aldı. Bu sanla anılan ilk kişi odur. Bu patrikle birlikte 12 kıssis din adamı vardı. Şundan dolayı ki patrik ölünce bu 12 kişiden biri onun yerine geçsin düşüncesi vardı. Patrik olanın yerine de inanırlardan biri geçecekti. Seçecek olan da o 12'ler kuruluydu. Böylece patrikleri seçme işi söz konusu kıssislerin elinde bulunuyordu. Ne var ki aralarında dinlerinin kural ve ilkeleri konusunda görüş ayrılıkları baş gösterdi. Kostan döneminde Nikaia, İznik'te toplandılar. Amaç dinlerinde doğru olanı bulup belgelemekti. Üskuflarından 318 kişi bir tek dinsel görüş çevresinde birleştiler ve yazdılar. Bu yazdıklarını uyulması gereken metin imam diye nitelediler. Her zaman başvurulacak bir temel kabul ettiler. Bu temel metinde saptananlar arasında şu da vardı. Din işlerinin başında bulunan patriği seçmek için kıssislerin görüşlerini almaya gerek yok. Markos'un öğrencisi Hananya'nın kararının tersine bir ilkeydi bu, İznik'te. Toplantıya katılanlar Hananya'nın söz konusu ilkesini böylece bozmuş oldular. Patriğin cemaat tarafından inanırların önderlerince, başkanlarınca seçilmesi ilkesi benimsendi. Ve bu böylece sürüp gitti. Sonra dinin ilkeleri, kuralları konusunda yine görüş ayrılıklarına düştüler. İlkeleri saptamak için yine toplandılar. Kongreler yapıldı. Bu toplantılar sonucunda artık görüş ayrılıklarına düşmediler ilkeler konusunda. Benimsenen durum öylece sürdü. Üskufların patriklere vekillik etmeleri de gelenekleşti. Üskuflar patriğe saygı için papa da derlerdi. Uzun yüzyılların geçmesiyle sanlar birbirine karışıp ayırt edilmez bir duruma girdi. Anlatıldığına göre İskenderiye'deki Heraklius patrikliğinde son durum gözden geçirildi. Burada toplananlar patrikleri saygı anlatan sanlar yönünden üskuflardan ayırt etmeyi amaçladılar ve bu amaçla patriklere papa sanını verdiler. Babaların babası demektir bu. Amit oğlu Circis'in tarihin dileri sürdüğüne göre bu san, papa, ilkin Mısır'daki patrik için kullanılırken sonra buradan alınıp Hristiyanlarca en büyük dinsel makamın Roma'daki makamın sahibine verildi. Çünkü bu makam Resul Petrus'un makamıdır. Bundan önce de söz ettik. Bu makamın sahibi bugüne değin aynı sanala gelmiştir. Sonraları Hristiyanlar, dinsel inançları ve Mesih konusundaki inanışları yüzünden birbirlerine ters düştüler, ayrı ayrı kollara, gruplara ayrıldılar. Her grup öbür gruba karşı Hristiyan hükümdarların yardımını sağlamaya yönelmiştir. Yüzyıllar boyu fırka üstüne fırka belirerek karışıklık sürmüş, sonunda üç kol güçlenip benimsenmiştir. Hristiyanlar bu üç mezhebi tanırlar ve bunların dışındaki kolları umursamazlar. Bu mezhepler Melekiler, Yakubiler ve Nasturilerdir. Bunların küfür dolu mezheplerini, mezheplerindeki görüşlerini, derinlemesini anlatarak bu kitabın yapraklarını doldurmayı uygun görmüyoruz. Bunların hepsi biliniyor. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı gibi küfür, inançsızlık niteliği taşır. Bizimle onlar arasında tartışmada karşılıklı kanıtlar ileri sürmede söz konusu değildir. Söz konusu olan yalnızca İslam ya da kabul etmedikleri zaman cizye, haraç almak ya da öldürmektir. Dipnot, İslam'daki genel anlayış anlatılıyor burada. Sonra her mezhebin kendine özgü bir patriği oldu. Roma patriği bugün papa diye sanılır ve Melekiler mezhebindedir. Roma, Franklerin elindedir. Hükümdarları da o çevrede oturur. Mısır'daki anlaşmalı Hristiyanların patrikleri ise Yakubiler mezhebindedir. Habeşiler de dinsel inançlarında bu mezhebin görüşlerine uyarlar. Bunların arasında Mısır patriğinin vekili olarak görev yapan din adamları, üskuflar, piskoposlar bulunur. Orada o patrik adına halkın dinsel işlerini yönetirler. Papa sanı bu çağda yalnızca Roma patriğine veriliyor. Yakubiler kendi patrikleri için bu sanı kullanmazlar. Bu sanın kullanışı şöyle. Alttan pa diye kalınca okunacak biçimde iki harf vardır. Bunlardan ikincisi şeddelidir. Papa biçiminde. Franklere göre Papa'nın bir tutumu da şudur. Papa, halkı her zaman başvurabilecekleri, bölünmeleri önlemek için çevresinde toplanabilecekleri, yardımıyla en üstün devlet gücünü elde edebilecekleri ve eli, gücü, herkesin üstünde olsun diye her topluluğun üstünde görmeleri gereken bir hükümdara boyun eğmeye yöneltir. Hükümdarlarının noktalı zal ile zı arasında ses veren bir harfin ortasında yer aldığı imperzur, imparator, sözcüğüyle adlandırırlar. İmparator olacak kişi, kutsanmak için başına taç giyer ve taçlı, taçlanmış diye nitelendirilir. İmparator sözcüğünün anlamı da bu olsa gerek. Papa ve Cohen, sanları ile ilgili olarak yapmak istediğimiz açıklamanın özeti budur. Tanrı dilediğini saptırır ve dilediğini de doğru yola iletir. 34. Bölüm Devlette ve egemenlikte rütbeler, makamlar, memurluklar ve sanlar. Bilesin ki devlet başkanı tek başına düşünülürse güçsüzdür. Böyleyken ağır bir yük almıştır üzerine. Öyleyse ona kendi türünden yardımcılar bulunması zorunludur. Bir kişi kendi yaşamı, geçimi ve gereksinimlerinin karşılanması için başkalarının yardımına başvurmak zorunda kalırsa, kamuyu yönetmek, Tanrı'nın yönetilmelerini dilediği yaratıklarını, kullarını yönetmek için bir devlet başkanına ne denli yardımcı gerekli olacağını var düşün. Devlet başkanı düşmanlarına karşı gerekli savunma gücünü göstererek halkını savunmak durumundadır. Önleyici hükümleri uygulayarak halktan kimilerinin kimilerine karşı yapacakları haksızlıkları önlemek durumundadır. Yollarda gerekli önlemleri alarak, gerekli düzeltmeler yaparak, kamunun malına olabilecek saldırılara karşı güvence sağlamak durumundadır. Kamunun yararına olan işlere girişmek, kamunun geçimini ve ilişkilerini çok yaygın biçimde ilgilendiren konularla ilgilenmek, örneğin yiyecek, içecek maddeler konusunda ölçüyle, tartıyla yapılan alım satımlarda, eksik ölçüleri ve tartıları, hileleri önlemek için gerekli denetimde bulunmak durumundadır. Para işlerine bakmak, katılabilecek maddelerle ayarının bozulması gibi durumlara meydan vermeyerek paranın ayarını ve değerini korumak durumundadır. Yönetimde halkından istediği kendine boyun eğme, itaat etme, isteklerini, buyruklarını hoşnutlukla karşılama ve ülke içinde ululuğun, egemenliğin yalnızca kendinde görülmesi gibi gerekli güzel siyasayı sağlamak durumunda ve zorundadır. Tüm bunlar için bunlardan daha zorlusunu son derece güç bir işiyle yüklenmek durumundadır. Gönüllerin birleştirilmesi, yönetilenler arasında gönül ve düşünce birliği sağlamak. İleri gelen düşünürlerden kimi şöyle der. Dağları yerlerinden ayırıp taşımanın insana vereceği sıkıntı ve güçlük, kişilerin gönüllerini birleştirme işindeki güçlükten daha az gelir bana. Bundan sonra biline ki devlet başkanı yardımcı isterken yakınlarından bu yardımı sağlarsa, yani aynı soydan olan yakınlarından ya da eğitimi altında bulunmuş veya çok eskiden beri devletin yardımcı güçleri arasına girmiş olanlardan yardımcılar oluşturursa, bu çok daha eksiksiz olur. Çünkü bu yardımcıların huylarıyla ve yaşamlarıyla kendi huyu ve yaşamı arasında uyum olur, bütünlük olur. Ve böylece istenen yardım biçim ve anlam yönünden tamamlık kazanır. Tanrı şöyle buyurur. Musa dedi. Tanrım, ailemden birini kardeşim Harun'u bana vezir, yardımcı yap. Onunla durumumu güçlendir ve onu işimde bana ortak kıl. Dipnot, Kur'an, Taha Suresi, ayet 30-32. Devlet başkanı yardımlarına başvuracağı kimselerden kılıçla yardım etmelerini isteyebilir, kalemle yardım etmelerini isteyebilir, görüşle yardım etmelerini isteyebilir, bilgilerle yardım etmelerini isteyebilir, halkın önemli işlerine bakarken birikip kendisini meşgul etmemeleri için kendisiyle insanlar arasında görev yaparak yardım etmelerini isteyebilir. Kapıcılık, kapıcı başçılık, sekreterlik gibi. Yeterliklerine ve bilgilerine güvenip yüklendiği devlet sorumluluğu çerçevesinde tüm devlet işlerine bakarak yardım etmelerini isteyebilir. Onun için bu görevler kimi zaman tek bir kişiye verilir, kimi zaman da ayrı ayrı kişilere ayrı ayrı görevler niteliğinde yükletilir. Bu görevlerden her birinin de ayrıca çok çeşitli dallara ayrıldığı olur. Örneğin kalem işleri. Resmi yazılar ve yazışmalar kalemi, ferman, arşiv ve ulufe, dağıtım kalemi, hesap işleri kalemi gibi görev alanlarına ayrılır bu işler. Hesap işleri kaleminin yetkilisi maliyeye ve vergi toplama işlerine, askeri dairelerin defterlerine bakar. Kılıç işleri savaş komutanının, güvenlik sorumlusunun, posta yönetimi sorumlusunun ve sınırlar yönetimi sorumlusunun görevleri arasına girer. Sonra bilesin ki İslam toplumunda bu devlet görevleri halifelik çatısı altında toplanır. Çünkü daha önce de açıkladığımız gibi halifelik, din işlerini de dünya işlerini de içine alır. Öyleyse şeriat hükümleri tüm bu işlere yöneliktir ve her iki alanında tüm kesimlerinde söz konusudur. Şer'i hükmün kulların tüm işleriyle ilgili olmasından ötürü. Fakih, İslam hukukçusu, hükümdarlık ve egemenlik makamına, sultanın halifeliğe karşı bağımsızlık kazanma ve sultanlık makamına geçme koşullarına bakıp ilgilenir. Sultanın anlamı da halifeliğe karşı bağımsızlık kazanma koşulları yerine gelmiş kişidir. Halifelikten yetki böyle değil de halifenin kendi isteğiyle alınırsa, o zaman vezirlik anlamı oluşur. İleride de açıklanacağı gibi İslam hukukçusuna göre bu böyledir. Fakih, ahkam konularıyla, mali konularla ve devlet yönetiminin öteki konularıyla ilgili mutlak ya da bağımlı sonuçlara varacak biçimde görüşler ortaya koyar. Görevden uzaklaştırma, azlık gibi bir durum belirmişse, bunun koşullarının var olup olmadığını inceleyip hükme bağlar. Meliklik, sultanlık anlamlarının oluşup oluşmadığına bakar ve sultanlığın başka yönleriyle ilgilenir. Bundan başka, devlette ve sultanlıkta bulunan vezirlik, vergi toplama dairesi, valilik gibi görevlerin durumuyla ilgili görüşler belirtir. Daha önce de açıkladığımız gibi, İslam toplumunda halifeliğe ilişkin hükümler, devlet başkanlığının ve sultanın hükümlerini içerdiği için, fakih bu görevlerin tümüne ilişkin konuları inceleyip hükme bağlamıştır. Ancak bizim burada, bu bölümde, devletteki ve sultanlıktaki görevlerle ve sultanlık makamıyla ilgili açıklamalarımız, toplumsal yaşamın ve uygarlığın gereği ve insanoğlunun varlığı, varlık göstermesi açısındandır. Şeriatın hükümleriyle ilgili yanı bizi ilgilendirmiyor burada. Esasen senin de bildiğin gibi işin bu yanı bizim bu kitabın amacı çerçevesinde de değildir. Öyleyse konuyla ilgili şeriat hükümlerini ayrıntılarıyla birlikte açıklamamız gerekmiyor. Kaldı ki konuyla ilgili şeriat hükümleri sultanlık konularına ilişkin kitaplarda örneğin Ebul Hasan'ın Maverdi'nin ve benzeri ünlü fakihlerin kitaplarında alabildiğine yer almıştır. Ayrıntılarıyla incelemek istersen bu tür kitaplara başvurabilirsin. Halifelik yönetimindeki görevler üzerinde durup ona bir bölüm ayırırken istedik ki halifelik yönetimindeki görevlerle sultanlık yönetimindeki görevler arasındaki ayrılığı belirtmiş olalım. Amacımız yalnızca budur. Halifelik konusunda şeriat hükümlerini inceleme amacını gütmedik. Bu bizim kitabımızın amaçları arasında değildir. Halifelik üstüne konuşurken toplumsal yaşamın ve uygarlığın insan varlığının doğasındaki gerekler açısından açıklama yapmak istedik. Başarıya ulaştıran Tanrı'dır. Vezirlik. Bu görev sultanlık yönetimindeki görevlerin devlet basamaklarındaki makamların anası temeli niteliğindedir. Neden ki adı da bağlantısız yardım anlamını taşır. Çünkü vezaret, vezirlik sözcüğü ya yardımlaşma anlamına gelen muazereden ya da ağırlık anlamına gelen vizirden türemedir. Ağırlık anlamına geldiği zaman da vizirin devlet başkanının işlerini tüm ağırlığıyla ve vebalıyla birlikte yüklendiğini anlatıyor gibidir. Buysa yine sonuç olarak bağlantısız yardım demek olur. Bu bölümün başında anlatmıştık ki bir devlet başkanının görev ve yetki alanı 4 görev alanından öteye geçmez. Çünkü görevi ya kamuyu güvence altına almak ve bunun asker, silah, savaş düzenini sağlamak gibi korunmaya, savunmaya, hak aramaya yarayan gereklerine başvurmak olur ki bu vezirin de görevidir. Doğu'nun eski devletlerinde ve çağımızda bilinen biçimiyle vezir bu görevi de yapan kişidir. Ya da devlet başkanının görevi kendinden uzak yerde ve zamanda olanlarla iletişim sağlama, yazışma ve buyruklarını yüz yüze olmadığı kimselere iletip geçerli kılma türünden olur. Bu görevi de devlet başkanı adına katip, yazı işleri müdürü, sekreter yerine getirir. Ya da devlet başkanının görevi mal vergi toplama, hizmetlere göre harcama, tüm ayrıntılarıyla kayıtları tutanaklara geçirip yitimini önleme ve hesabını kitabını yapma türünden olur. Devlet başkanı adına bu görevin sahibi ise maliye ve devlet gelirleri sorumlusudur ki bu 100 yılda doğuda vezir, bakan, maliye bakanı deniyor bu sorumluya. Ya da devlet başkanının görevi, iş sahiplerinin başını üşüşüp kendisini kavramaya çalıştığı önemli konulardan koparmalarına meydan vermeme türünden olur. Bu görevde devlet başkanı adına araya girerek görev yapan kapıcı, ara sorumlusu tarafından yerine getirilir. Devlet başkanının uğraşları ve görev alanı, yani onun adına yapılan görevler, hiçbir şekilde bu 4 görev alanından öteye geçmez. Devlette, sultanlıkta bulunan tüm görevler, makamlar sonuç olarak bu 4 ana görev alanına varıp toplanır. Ne var ki bunların içinde en yücesi, sultanın, devlet başkanının, yönetimi altında, kamu işlerinde ona yardımı en geniş çapta olanıdır, yani vezirlik. Çünkü böyle bir görev, sultanla sürekli ve doğrudan ilişki kurmayı, sultanın yönetimindeki tüm görevlilerin görevleriyle sultan adına ilgilenip yetkisini paylaşmayı gerektirir. Yalnızca halkın bir kesimine ya da bir kesim konulara ilişkin olan, vezirlik kadar çapı geniş olmayan, görevlere gelince bu tür görevler vezirlik görevine göre ikinci derecede görevlerdir. Sınır komutanlığı yalnızca bir kesimden mal, vergi toplama görevi, özel bir takım işleri denetleme, örneğin besin maddelerini ya da paraları denetimden geçirme gibi görevler. Çünkü bu tür görevler yalnızca bir kesim özgü görevlerdir ve bu görevlerin başında bulunanlar tüm işlere bakan genel yöneticiye, vezire bağlıdırlar. Tüm bu görevlilerin rütbeleri o genel yöneticinin başkanlığı altındadır. İslam öncesi dönemde de İslam gelip halifelik ortaya çıkıncaya dek bu böyle ola gelmişti. İslam gelince salt hükümdarlığın biçim olarak gitmesiyle bu görevler gitti ve doğal olana yardımlaşma biçimine dönüştü. Görüş alışverişi kendini gönüllü verme ve karşılıklı güvenle oluşan bir yardımlaşma biçimine, onun için de o görevler tümden kalkmış sayılmaz, biçim değiştirmiş sayılır. Çünkü bu görevler olması zorunlu görevlerdir. Peygamber arkadaşlarıyla danışıyor, görüşüyor ve öyle görev veriyordu. Önemli kamu ve özel işlerini öyle yaptırıyordu. Bununla birlikte Ebu Bekir'le bambaşka özellikleri olan bir ilişkisi vardı peygamberin. O denli ki İran, Bizans ve Habeşistan devletlerindeki devlet yönetimini ve görev düzenini bilen Araplar Ebu Bekir'i vezir diye niteliyorlardı. Bununla birlikte İslam'ın sadeliği nedeniyle hükümdarlık makamı yok olduğu için vezirlik ad olarak bilinmiyordu, kullanılmıyordu Müslümanlarca. Ebu Bekir nasıl peygamberin veziri durumundaydıysa, Ebu Bekir'in döneminde Ömer, Ömer'in döneminde de Ali ve Osman birer vezir durumundaydılar. Devlet malını, gelirleri toplama, yerine göre harcama ve mali hesaplarını yapma işlerine gelince Müslümanlarda bu tür bir görev yoktu. Çünkü toplum Arap toplumuydu ve Arap toplumu ise ümmiydi, okur yazar değildi. Doğru dürüst yazı yazamaz, hesap yapamazdı Araplar. Hesap işlerinde kitaplı toplumlardan kişileri ya da Arap olmayan köle kökenlilerden iyi hesap yapabilenleri bulup çalıştırırlardı. Bu nitelikteki kişiler de içlerinde çok azdı. Arapların ileri gelenleri bile yazıyı iyi yazamazlardı. Çünkü ümmilik Arapların bir özelliğiydi ve bu özellikleriyle seçiliyorlardı öteki toplumlardan. Toplum içi ya da toplumlar arası yazışma, karşılıklı resmi yazılar alıp verme, buyruklar gönderip gereğini sağlama türünden işlerdi, Araplarca kendilerindeki ümmiliğe göre işlerden değildi. Böyle işlerle uğraşmıyorlardı. Kaldı ki yazıyla iletişime gerek bırakmayacak ölçüde güvenli bir sözlü iletişim vardı. Arapların sır saklama ve gizliliği olan sözü yerini iletmede genel güvenilirlikleri sağlamdı. Ve kaldı ki kamu yönetimi işlerin dilendiği gibi yürütüleceği bir özgürlük ortamında değildi. Dinsel kurallar egemendi. Çünkü halifelik yönetimi dinsel kuralların geçerli olduğu bir yönetimdi. Hiçbir yönüyle krallık ya da sultanlık yönetimlerinin özelliklerini taşımıyordu. Tüm bunlardan başka yazma sanatı o dönemde bir sanat niteliğine kavuşmamıştı ki halifelik için bu sanatın en güzelinin geçerli olup uygulandığı bir alan belirmiş olsun. Seslenişlerde de en güzel yazıya gerek yoktu, en güzel sözler yetiyordu. Çünkü tüm Araplar amaçlarını en ileri söz ustalıklarıyla anlatabiliyorlardı. Anlatılanları yazı sanatıyla ortaya koymaya kalıyordu iş. Bunun için de halife gerekli gördüğü zaman güzel yazı yazan birini buluyor, yazdıracağını yazdırıyordu. Gelelim iş sahiplerinin makama rastgele girip çıkmalarını önlemeye ve gerektiğinde kapılardan uzaklaştırmaya ilişkin görevi. Böyle bir iş şeriatça sakıncalıdır. Onun için de halifeler böyle bir işe girişmediler. Halifelik sultanlığa dönüşüp de sultanın biçimi, makamı ve sanları belirince devlette her şeyden önce kapı işi üzerinde durulmuş, kapılar kapatılmış, herkese açık tutulmamıştır. Haricilerin ya da başkalarının gizli saldırılarından, Ömer'in, Ali'nin, Muaviye'nin, El-Asi oğlu Amr'ın ve başkalarının başlarına gelenlerinin kendi başlarına da gelebilir olmasından korktukları için bu yola gitmiş olabilirler. Şundan ötürü de olabilir, kapı açık tutulduğu zaman halifelerin başına halk kalabalık biçimde birikebilir ve halifeleri önemli kamu işlerini görmekten alıkoyabilirlerdi. Bu nedenle halifeler kendileri için buna meydan vermeyecek bir görevli edinmişler ve adına da haci, perde çeken, engel olan, kapıcı, ara görevlisi demişlerdir. Anlatıldığına göre Halife Abdülmelik, hacibini atadığı zaman kendisine şöyle demiştir. Ben seni kapıma hacip, engelci olarak atadım. Ancak üç kimsenin hemen girmesine engel olmayacaksın. Bunlardan biri namaza çağırandır. Çünkü o Tanrı adına çağıran kişidir. İkincisi posta görevlisidir. Çünkü onun getireceği önemli bir iş olabilir. Üçüncüsü ise yemek getiren kişidir. Çünkü gecikince yemek bozulur. Bundan sonra devlet gelişip genişleyince danışman ve yardımcı atama gereği duyuldu. Çeşitli kabilelerin ve katmanların işlerinin yönetiminde, bunların uzlaştırılıp bir arada geçinmemelerinin sağlanmasında görüşlerine başvurulabilecek danışman ve yardımcı, bu yetkiliye vezir sanı verildi. Mali konular ve hesap işleri ise eskiden olduğu gibi köle kökenlilerin ve azınlıktan olanların elinde kaldı. Sicil, kayıt, resmi yazı işleri için özel katip atandı. Devlet başkanının gizli işlerini, sırlarını korumak için. Bu gizlilikler açıklanıp yayılır da devlet başkanının halkıyla olan ilişkisi ve yönetim düzeni politikası bozulur düşüncesiyle. Ama bu görevin başında olan kimse vezir kadar yetkili değildi. Çünkü bu görevliye yazı ve yazışma için gerek duyulmuştu. O dönemde çok önemli olan dili, yani sözleri için başvurulmuş değildi. Dil önemliydi çünkü o dönemlerde dil bozulmamış ve önemini yitirmemişti daha. Bu nedenle vezirlik o dönemlerdeki yönetimlerde rütbelerin en yükseğiydi. Tüm Emevi yönetimlerinde durum böyleydi. Vezirin yetkisi geneldi. Tüm önlemleri ve görevlendirmeleri ve koruma, savunma, toplum haklarını arayıp kollama gibi başka işleri alan için alıyordu. Bu işlere bağlı olan ordu yönetimini bağış ücretlerin yeterlik çerçevesinde dağıtılıp dağıtılmadığını denetleme türünden işler ve daha başka işlerde vezirin yetki ve sorumluluk alanına giriyordu. Ne zamanki Abbasi devlet yönetimi geldi, ne zamanki devlet biraz daha gelişip büyüdü, ne zamanki devletin büyüklüğü göze çarpıp tüm basamakları önem kazandı ve yüceldi, o zaman vezirlik daha çok önem kazanmaya başladı. Vezir önemli konularda yürütme yetkisini devlet başkanına vekillik ederek kullanır oldu. Vezirin devletteki yeri kendini gösterdi. Yüzler beklentiler ona çevrildi, boyunlar ona eğildi. Maliye ve hesap işlerine o baktı. Bu konudaki görevlileri o denetledi. Çünkü askere dağıtılacak her şeyin bölüştürülmesi işi de dahil, mali konular onun sorumluluğu altındaydı. Devlet gelirlerini toplama ve yerine göre harcama konularında da onun denetimine gerek olduğu için bu işte onun yetki alanına eklendi. Sonra devlet başkanının sırlarını korumak önemli olduğu için kalem, büro ve yazışma işlerini de o denetler oldu. Bir de o dönemde halkın dili genellikle bozulduğu için yazılardaki anlatım ustalığını korumak amacıyla yazışmalardaki denetim onun sorumluluğuna bırakılmıştı. Devlet başkanının resmi yazışmalarında, kayıtlarda ve fermanlarda kullanılan mühür de korusun diye ona verildi. Yazılardaki gizliliğin bozulmaması, yazılanlardan dışa bir şey sızdırılmaması amacıyla, yani devlet başkan adına yazılanları mühürleme görevi vezire verilmişti. Öyleyse vezirlik, kılıç ve kalem diye anlatılan iki temel görevi de içine alan bir görevin adı olmuştu. Ayrıca vezirliğin ve devlet başkanıyla olan yardımlaşmanın öteki anlamları da bulunuyordu o zamanki vezirliğin kapsamında. Vezirlik o denli önem kazanmıştı ki Harun Reşit döneminde vezir olan Yahya oğlu Cafer sultan diye nitelenmişti. Cafer'in yetkisinin ve devletteki yerinin ağırlığını ve genişliğini anlatmak için devlet içindeki hiçbir görev vezirliğin yetki ve sorumluluk alanı dışında değildi. Yalnızca kapıyı beklemekten başka bir şey olmayan haciplik dışta kalmıştı. O da vezir bu tür işlerle uğraşmaktan, böyle küçük görevleri yapmaktan kaçındığı için dışta bırakılmıştı. Sonra Abbasi Devleti'nde devlet başkanını baskı altına alma dönemi geldi. Bu dönemlerde vezirlerle devlet başkanlarının egemen olma durumları dönüşümlü nöbetleşir gibi olmuştur. Kimi zaman vezir daha güçlü olup devlet başkanını baskısı altına almış, kimi zaman devlet başkanı daha güçlü çıkmış vezire egemen olmuştur. Vezir egemen olduğu zamanlarda da halifenin kendisine vekillik vermesine gerek duyuyordu. Şeriat hükümlerinin eskiden olduğu gibi yürütüldüğü izlenimi verilsin diye. Bundan önce de söz edilmişti. Vezirlik böylece iki türlüydü. Biri yalnızca devlet başkanının buyruğunun yürütüldüğü vezirliktir. Vizaretül tenfiz. Bu sırada devlet başkanının kendi yönetimine sahip olup vezire egemen olduğu ortam vardır. Öbürü de teslim olunmuş bir vezirliktir. Vizaretül tafiz. Bu sırada ise vezir devlet başkanının egemendir. Sonraları artık sürekli biçimde vezir egemen olmuştur. Devlet yönetimindeki tüm yetki Arap olmayan devlet adamlarının eline geçmiş ve halifeliğin yönetim biçimi bozulmuştur. Bununla birlikte bu egemen vezirler halifelerin sanlarını alma yoluna gitmemişlerdir. Ama normal vezirlerle aynı sanı almayı da istememişlerdir. Kendilerine vezir dedirtmediler. Çünkü öteki vezirler bunların uşakları durumundaydılar. Onun için emir sultan dedirttiler kendilerine. Devlet yönetimine tam egemen olana emirler emiri. Emirül Umera'ya sultan deniyordu. Zaman zaman sanlarında senin de rastladığın gibi halifenin verip süslediği daha birçok yücelik anlamı taşıyan sanlar alır oldular. Vezirlik sanıysa sadece halifenin özel görevler verip atadığı, halifenin buyruğundan çıkamayan vezirlere bıraktılar. Bu durum Abbasi Devleti'nin sonuna dek sürdü. Söz edilen dönemlerde dil de bozulmuştu tümüyle. Dil, halktan yalnızca bir kesiminin ilgilendiği ancak öğrenimle elde edilen bir sanat durumuna düştü. Önemsiz sanatlardan sayıldı. Bu yüzden vezirler dil konusuyla ilgilenmeyi kendileri için küçüklük saydılar. Kaldı ki bu kişiler Arap değillerdi. O nedenle Arap dilindeki belagat ve fesahat gibi dil ustalıkları onları ilgilendirmiyordu. Ana dillerinde ise dil ustalığı gerekmiyordu. Onun için dil konularıyla ilgilenecek kimseleri kendileri dışındaki kesimlerden seçip atadılar. Bir meslek oluştu ve bu meslekten bir uzman kişi de vezirin buyruğuna verildi. Emir sanı savaş ve ordu komutanına ve bu tür işlerin sorumlusu olan komutana verildi. Bu komutanın gücü, yetkisi tüm görevlilerin üstündeydi ve buyruğu hepsi üzerinde etkili ve geçerliydi. Ya devlet başkanı kendisine vekillik verdiği için ya da devlet başkanına gücüyle egemen olduğu için böyle bir yeri vardı devlette ve bu böyle sürüp gitti. Ve sonra Mısır'da kurulan Türk devleti, Tul'un oğulları ya da İhşitler geldi. Türkler baktılar ki vezirlik önemini yitirmiş bulunuyor, daha önce vezir sahnını alan devlet adamları sonraları böyle bir sahnı almayı kendileri için küçüklük sayıyorlar ve bu sahnı etkisiz duruma getirilmiş halifelerin buyruğunda yine de emirin gözetiminde görev yapan buyruk altında olan yetkisi eksik kişilere bırakıyorlar. Baktılar ki durum böyle, o zaman Mısır'da da devletin bu yüksek makamındaki Türk devlet adamları vezir sahnını almaya yanaşmadılar. O zaman yargı ve yürütme gücünü elinde tutan ve orduya da bakan yüksek görevli o dönemde naib, vekil, devlet başkanının, halifenin vekili, sanını uygun gördüler kendilerine. Hacip, kapıcı ara görevlisi, kendi değer ve kapsamında bırakıldı. Vezir ise bu devlette mal ve vergi toplamakla görevli kişiye san olarak verildi. Gelelim Endülüs Emevi Devleti'ne. Bu devlettekiler devletin ilk dönemlerinde vezir sanını kendi değer ve anlamında kullandılar. Sonra vezirliği kesimlere göre böldüler. Her kesimin başında olan o kesimin veziri oldu. Maliye işlerine bir vezir, yazışma ve haberleşme işlerine bir vezir, yakınmaları ve haksızlıkları inceleyip gereğini yapmış ne bir vezir, sınırlarda yaşayanların durumları ile ilgilenip gereğini yapmış ne bir vezir ve benzeri atadılar. Her vezir içinde bir konak ayrıldı, beyt. Vezirler bu konaklarda kendileri için özel olarak döşenmiş döşemeler üzerine oturur ve buralardan devlet başkanının buyruklarını yürütürlerdi. Her vezir yalnızca kendi görevine bakardı. Ama halife ile aralarındaki bağlantıyı sağlamak için aralarından biri seçilip onlara üst yapılmış, devlet başkanı ile her zaman görüşme olanağına kavuşturulmuş, onun meclisi öbürlerininkinden ayrı tutulmuş ve ona ayrıca özellikle hacip, devlet başkanı ile görüştürme yetkilisi sağını verilmişti. Endülüs Emevi devleti yıkılana dek bu böyle sürdü. Demek ki o yönetimde haciplik görevli yücelmiş, tüm öteki devlet görevlerinin üstüne çıkarılmıştı. O denli İspanya'daki bölge egemenleri, dipnot, mülükü't tevaif, bir çeşit feodaller, resmilik kazanmış geniş nüfuslu derebeyleri de denilebilir bile, özenip bu sahne olur oldular. İleride söz konusu edeceğimiz gibi bunlardan birçoğu hacip diye nitelendi. Sonra Kuzey Afrika'da, İfrikkiye'de ve Kayruvan'da, Kırvan, kurulan Şiilerin devleti geldi. Bu devletin başında bulunanlar ilkellikte çok ileriydiler ve bu tür görevleri bilmezlerdi o dönemlerinde. Onların dönemlerine ilişkin bölümde de göreceğin gibi insanları birbirinden ayıracak, anlayacak durumda değillerdi. Muvahhidler devleti kurulduğunda ilk dönemlerde ilkellik nedeniyle böyle şeyler bilinmiyordu. Ama sonraları söz konusu adlar ve sanlar edinilmeye başlandı ve vezir kendi anlamında kullanıldı. Muvahhidler daha sonra Emevi devletindeki gelenekleri ve görenekleri izlediler. Devlet başkanına ilişkin törelerde Emevilere, Endülüs Emevilerine uydular. Vezir diye devlet başkanının huzuruna her dileyen kimsenin girişine engel olan, haciplik yapan, bu arada yabancı devlet temsilcileriyle ilgilenen ve devlet başkanıyla görüşeceklerin hangi sınırlar içinde selam vereceklerini, nasıl sesleneceklerini, nasıl saygı göstereceklerini gerekli kurallarına göre düzenleyip gösteren kimseye dediler. Ve böylece hacipliği dilediklerince yüceltip vezirliğin üstüne çıkardılar. Bu yüzyıla değin süre geldi bu durum. Doğudaki Türk devletine gelince, burada devlet başkanının huzurunda görüşme ve selamlaşma sırasındaki gerekli saygı sınırları ile ilgilenen ve huzura kabul edilecek elçilere yol gösteren kimseye devidar ya da devadar derler. Bu kimsenin görevine sır katipliği işleri ve devlet başkanının uzak yakın kesimlerle kurmak gereğini duyduğu iletişime, posta konularına bakan posta görevlileri ile ilgilenme görevi de eklendi. Bu devletteki durumda bu yüzyıla değin süre gelmiştir. Tanrı dilediği kimselere işleri yoluna koyandır. Haciplik. Yukarıda anlattık ki bu san, hacip sanı, Emevi ve Abbasi devletlerinde devlet başkanı ile halk, yönetilenler arasına geçen, zamanına göre kapıyı gelenlere kapayan ya da açan kimseye verilmiş bir sandı. O dönemlerde hacipliğin devlet basamaklarındaki yeri vezirlikten aşağıydı. Çünkü vezir haciplikte de yetkiliydi dilediği zaman. Abbasi devletinin tüm dönemlerinde bu böyle olmuştur. Bu çağda ise haciplik, naip sanı verilen bir yüksek görevlinin buyruğunda yönetiliyor. Endülüs Emevi Devleti'nde haciplik, halkın yanı sıra gözdelerin bile devlet başkanının huzuruna çıkmalarını engelleyebilen ve devlet başkanı ile vezirler ve daha alt görevliler arasında bağlantıyı da sağlayan kimseye verilmiş bir görevdi. Endülüs Emevileri ile ilgili bilgilere ilişkin bölümde de göreceğin gibi bunların dönemlerinde haciplik son derece yüksek bir görevdi. Haciplerinden İbni Hadid ve başkaları örnek gösterilebilir. Sonraları bu devletin başındakilerin baskı altına alındıkları dönem geldiğinde de devlet başkanı üzerinde egemen devlet adamlarına da onurlu bir san oluşundan ötürü hacip sanı verildi. Ebu Amir oğlu Mansur, Ebu Amir oğlu Abdullah oğlu Muhammed, ölümü Hicri 393-4, miladi 1002-3 ve oğulları bu sanı almışlardı. Bunlar devletteki rollerinden ve güçlü durumlarından uzaklaşınca bunların ardından bölge egemenleri, tevaiful mülük, bir çeşit derebeyleri kendilerini gösterdiler. Bunlar da hacip sanını bırakmadılar. Çünkü bunlar da bu sanı kendileri için onur verici kabul ediyorlardı. Bunların devletteki yetkileri yönünden en büyüklerine devlet başkanına özgü sanlardan sonra gelen haciple birlikte iki vezirliğin sahibi Zülvizareteyn sanının verilmesi de gerekli görülürdü. İki vezirliğin sahibi sanıyla hem kılıç hem de kalem alanının yetkilisi demek isterlerdi. Yani hacip derken devlet başkanıyla halk ve gözdelerin arasına girebilen, iki vezirliğin sahibi derken de iki görevi, kılıç ve kalem alanındaki görevleri birlikte yürütebilen kimseyi anlatmak istiyorlardı. Sonra gelen Batı Afrika ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yönetimlerde içlerinde bulundukları ilkellik nedeniyle bu tür sanın sözü geçmedi. Mısır'daki Ubeydiler devletinde bu devlet büyüyüp uygarlaştıktan sonra sözü geçti ama çok az. Muvahhidler devletinde haciplik, kuruluşta söz konusu türden sanları almaya yöneltecek ve kamu görevlerini adlarıyla, sanlarıyla birbirinden ayırmaya itecek bir uygarlık oluşmadığı için, böyle bir uygarlık ancak bu devletin son zamanlarında oluştuğu için, ilk dönemlerde yalnızca vezir vardı yüksek devlet görevlisi olarak. Bu san devlet başkanlığınca verilen özel görevlerde, başkanın yetkilerini paylaşan yetkili katibe verilirdi. Örneğin, İbni Atiye ve Abdüsselam el-Kusi bu tür yetkide kişilerdi. Bu tür vezirler hesap ve mali işlerine de bakarlardı ek olarak. Vezir sanı sonraları muvahhidlerde devletin kurucularının soyundan gelenlere verilir oldu. Örneğin İbni Cami. Bu devlette o dönemlerde hacip sanı bilinen bir san değildi. Ebu Hafsaoğulları'nda haciplik, Batı Afrika'da egemen Ebu Hafsaoğulları yönetiminde ilk sıralarda üstün yetki ve öncelik vezire verilmişti. Onun görüşüne başvurulur, ona danışılırdı. Muvahhidlerin şeyhi, muvahhidlerin ulusu denirdi ona. Onun göreve getirme, bir valiyi, bir yüksek görevliyi, atama ve görevden alma yetkisi vardı. Askerlerin ve savaşların başkomutanıydı. Hesap işlerine ve divana bakmak üzere bir başka yüksek görev belirlenmişti ki bu görevin başındakine sahibül eşgal, çeşitli uğraşlar yetkilisi denirdi. Dipnot, geniş yetkileri olan Sayıştay Başkanı durumunda. Gelirlerde ve giderlerde bağımlı olmayan bir yetkiye sahipti. Gerekli hesapları yapar, mali konuları denetleyip kararlara varır, yakaladığı eksiklerden, mali suçlardan ötürü cezalar verirdi. Bu göreve getirilmenin koşullarından biri muvahhidlerden olmaktı. Güzel yazı yazabilen, yazışma ve iletişim işlerini iyi yürütebilen, bunun yanında gizliliği olan konularda kendisine güvenilebilen kimselere de kalem işleri ayrılmıştı. Yazı sanatı ve kendi dilleriyle yazışma, haberleşme alanlarında toplumda bir uzmanlaşma bulunmadığı için soydan gelme koşulu da yoktu bu görev için. Bu devlette devlet başkanı yönetiminin sınırlarının geniş, saray nüfusunun yoğun olması nedeniyle sarayın gelirlerine ve giderlerine bakan birine de gereksinme duyuldu. Bu işin başına bir görevli getirildi. Bu görevli sarayın mali işlerini nüfusuna göre yürütür, besin, armağan, giyecek, mutfak işleri, barınaklardaki hayvanların yemleri, besin maddelerinin sağlanması, yerine göre kullanılması ve bu alanda maliye görevlilerine, vergi görevlilerine düşen işlere bakıp işlerin nasıl yürütüldüğüyle ilgilenilmesi gibi konularda düzenleyici görev yapardı. Hacip sanını da bu görevliye verirlerdi. Kimi zaman bu görevlinin görevini eğer güzel yazı yazma becerisine de sahipse belgelere, kayıt ve fermanlara tanıtıcı işaretler yazıp koyma görevi de eklenirdi. Kimi zamansa bu ek görev başkasına verilirdi. Bu böyle sürüp gitti. Devlet başkanı kendisiyle halk arasında perde olsun istemişti. O nedenle hacip devlet başkanı ile halk ve tüm devlet görevlileri arasında bir köprü niteliğini aldı. Devletin sonlarına doğru kılıç ve kalem görevleri birleştirilerek yüklendi bu görevliye. Sonra görüşüne başvurulan danışılan bir görevli olarak sürdürdü görevini. Bu nedenle haciplik görevi, görevlerin en yükseği, tüm görevleri kapsayan bir görev niteliğine ulaştı. Sonra Ebu Hafsaoğulları'ndan 12. Devlet Başkanı'nın döneminden sonra bir süre devlet başkanını baskı altına alma ve yetkilerden uzaklaştırma dönemi de gelip yaşanmıştır. Daha sonra 12. Devlet Başkanı'nın torunu olan Ebul Abbas yönetiminde bağımsızlığı sağlayıp egemen devlet başkanı oldu. Miladi 1350-1369. Yetkiden uzaklaştırılmışlığın izlerini bile silip giderdi. Haciplik görevini kaldırarak haciplerin devlet başkanı üzerindeki baskısını giderdi. O haciplik ki devlet başkanının üzerinde baskı kurmanın bir merdiveni durumundaydı. Ebul Abbas tüm işlerini başkasının aracılığına ve yardımına gerek duymaksızın kendisi yürüttü. Bu çağ değinde devletteki gelenek böyle süre geldi. Zenaate devletinde haciplik. Batı Afrika'da bulunan Zenaate Devleti'nde ki bunların en büyük yönetimleri Merinoğulları Devleti'nde görülür, hacip sanının bulunduğuna ilişkin bir ize rastlanmaz. Savaş ve ordu komutanlığı vezire verilmiştir. Hesap ve yazışma alanlarında kalem kullanmış ise bu işleri kimler iyi becerebiliyorsa onlara verilmiştir. Bununla birlikte devletteki kimi yetirmelere de ayrıldığı olmuştur. Kılıç ve kalem alanındaki görevler bu devlette kimi zaman birleştirilmiş, kimi zaman da ayrı ayrı görevlilere verilmiştir. Devlet başkanının kapısına ve bu kapının yerine göre halka kapanması işine gelince bu devlettekiler de bu tür görevi koymuşlardır. Bu görevin başında bulunan kimseye de mizvar denirdi. Mizvar devlet başkanının kapısında, sarayda, sözleri geçerli olan saray koruma görevlilerine önderlik eden anlamındaydı. Devlet başkanının buyruklarının yürütülmesine, cezaların uygulanmasına, zindanda bulunanların beklenip korunmasına ilişkin işleri ve tüm görevleri denetleyen kimse. Kapıdaki, saraydaki yetki bu kimsedeydi. Halk yurtlarında devlet başkanının da bulunduğu bu toplantı yerinde insanların belirli bir sınır içinde nasıl bulunacaklarını gösterme, düzenleme işi de bu görevlinindi. Bu görev küçük bir vezirlik niteliğindeydi. Abdülvadoğulları devletinde haciplik. Abdülvadoğullarında bu tür sanlardan hiçbir ize rastlanmaz. Bu tür görevleri kavrayacak bir aşama da yoktur. Çünkü devlette ilkellik ve eksiklik vardır. Ancak kimi zamanlarda hacip sanını kullandıkları görülür. Bu sanı devlet başkanının buyruklarını sarayda uygulayan özel görevli için kullanmışlardır. Ebu Hafsaoğulları'nda olduğu gibi. Abdülvadoğulları kimi zaman hesap, maliye ve sicil işlerine de hacip sanını alan kimseye yüklerler. Ebu Hafsaoğulları'nda olduğu gibi. Abdülvadoğullarını bu sanı böyle kullanmayı iten şey devlet işlerinde Ebu Hafsaoğulları'nı örnek almalarıdır. Bunun da nedeni yönetimlerinin ilk sıralarında Ebu Hafsaoğulları'nın eğitiminde bulunmuş olmaları ve aynı çağrıyı paylaşmış bulunmalarıdır. Şu çağdaki Endülüs'te ise hesap, mali işlerini, devlet başkanının buyruklarını yürütme işlerini ve öteki işleri görüp yöneten kimseye vekil derler. Vezir ise normal vezir anlamında kullanılır. Yalnız vezirin görevine yazışma işleri de eklenir. Burada devlet başkanı bölgelerin ve buyrultuların üstüne ya da altına kendi el yazısını kor. Başka devletlerde olan devlet başkanının tanıtıcı işareti yoktur bu devlette. Mısır'daki Türk devletinde haciplik. Hacip sanı bu devlette devletin ileri gelen güçlü kişilerinden yani Türklerden egemen kişiye verilen sandır. Bu kimse kent hükümleri halk arasında yürütür. Bu görevlerde olanlar da birden çok sayıdadır. Bu devlette haciplik, naiplik görevinin altında bir görevdir. Naibin devlet görevlileri üzerinde de halk üzerinde de hüküm yürütme yetkisi vardır. Bağımlı olmadan kullanır yetkisini. Kimi yüksek devlet görevlilerini bile zamanına göre atama ve işten çıkarma yetkisi de vardır. Ücretleri kesebilir ya da tümden sona erdirebilir. Devlet başkanının buyrukları nasıl yerine getiriliyorsa naibin buyrukları da öyle yerine getirilir. Bağımlı olmayan nitelikte devlet başkanına vekillik etme yetkisi vardır her zaman. Haciplerse halk tabakaları ve ordu üzerinde hüküm yürütürler sadece. Kendilerine yapılan başvuruları değerlendirirler. Hükümlere, yasalara boyun eğmek istemeyenleri boyun eğmeye zorlarlar. Haciplerin görevleri Türk devletinde naipliğin altındadır. Türk devletinde vezir ise devlette çeşitli kesimlerden ve haraç, satış vergisi, meks, cizye gibi gelir kaynaklarından mal, gelir toplama, sonra toplananları saray harcamalarına ve devletin belirli harcama alanlarına ayırıp harcamaları düzenleme görevini yapar. Vezirin bununla birlikte bu mal toplama, mali hükümleri yürütme işiyle uğraşan çeşitli rütbe ve sınıflardaki görevlileri atama ve işten çıkarma yetkisi de vardır. Türklerin bir geleneği de bu vezirin Kıpt kesiminden, Mısırlılardan olmasıdır. Bu kesim hesap işleri ve mal toplama konuları ile ilgili görev yaparlar. Mısır'da uzun yüzyıllardan bu yana bu alanda uzmanlaştıkları için ama yine de kimi zaman devlet başkanının egemen Türk devlet adamlarından ya da bunların çocuklarından nedenlerin itişine göre bu göreve getirdiği olur. Tanrı işleri düzenleyen hükümlerini hikmetiyle yürütendir. Ondan başka Tanrı yoktur. O öncekilerin de sonrakilerin de Tanrısıdır. Mali işler ve devlet geliri toplama divanı. Bilesin ki bu görev devlet için zorunlu görevlerdendir. Şudur bu görev. Devlet gelirlerini toplamak, gelirlerde ve giderlerde, içeri sokulan ve çıkarılanlarda devletin hukukunu korumak, adlarıyla askerlerin sayımını yapıp, erzakını saptamak, kendilerine dağıtılacakları zamanında dağıtmak ve tüm bunları söz konusu mali işlerin, ilgililerin, gelir gider hesap uzmanlarının düzenlediği kurallara, yasalara başvurarak yürütmek. Konunun kuralları, gelir ve giderlerin yerlerini tüm ayrıntılarıyla içeren bir kitapta yazılıdır. Maliye işlerinde büyük yöntemin defteri kebirde olduğu gibi uygulandığı kurala göre yapılır hesabı ki bunun hesabının üstesinden ancak o işte usta olanlar gelebilir. İşte o kitaba divan adı verilir. Bu işlerle uğraşan ilgililerin yetkililerin toplandıkları yere de divan daire denir. Anlatıldığına göre divan adının kökeni şöyle bir olaya dayanır. İran hükümdarı bir gün sarayındaki katiplere baktı. Bunlar kendi kendilerine hesap yapıyorlardı. Hesap yaparlarken de konuşuyorlar gibi oluyordu. Sesi düşünüyorlardı. O zaman divaniler yani deliler diye konuştu onlara seslenerek. Bu söz Farsça bir sözdü. Kuruldakiler için söylenen bu sözcük kurulun bulunduğu yer için de kullanılmıştır. Çok kullanıldığı için de dile kolay gelsin diye sonundaki el sesi atılmış divan denmiştir. Daha sonra ise maliye hesap işlemlerinin kurallarını hesap biçimlerinin içine alan kitabı ad olarak verildi. Kimi de der ki divan Farsça'da şeytanlar ad olarak kullanılırdı. Mali uzmanlarının hesap işlemlerinde hızlı kavrayışlarından, bu işlemlerin açığını da kapalısını da bilmelerinden ve şaşılası toplama ve çıkarmalar yapmalarından ötürü kendileri için divan sözcüğü kullanılır olmuştur. Sonra bu işlemlerle yapılan çalışma yerlerine divan denmiştir. Buna göre divan sözcüğü yazışmaların yer aldığı kitabı, defteri ve sarayda bu çalışmaların yapıldığı yeri de kapsamı için alır. Nitekim biraz sonra gelecektir bunun açıklaması. Divanın içerdiği mali hesap işlemleri kimi zaman bir bakan tarafından üstlenilir ve bakan tüm bu işleri tek sorumlu kişi olarak görüp yürütür. Kimi zamanda görev bölünerek her bölüm için bir bakan görev alır. Örneğin kimi devletlerde askerlere orduya bakma, askere verilmek üzere ayrılanlarla ilgilenme, bunların hesabını kitabını yapma ve devletin geleneklerine, eskilerin bıraktıkları yöntemlere göre buna benzer konuların üstesinden gelme görevi bir bakana yüklenmiştir. Bilesin ki mali işler ve devlet gelirleri toplama görevine ilişkin divan, ülkeleri yenip ele geçirme durumları gerçekleştiği zaman devletin dağıtacak bir şeyleri bulunduğu ve bunları yönetme zorunlulukları doğduğu zaman devleti güçlendirmek için çeşitli yatırım alanları belirdiği zaman ortaya çıkar devletlerdi. İslam devletinin ilk divanı gerçekleştiren Ömer olmuştur. Tanrı hoşnut olsun ondan. Denir ki buna Ebu Hüreyre'nin Bahreyn'den getirdiği mal yolu açmıştır. Müslümanlar bu malı çok bulmuşlar, bunun dağıtımı konusunda güçlük çekmişlerdi. Malların sayımı, dağıtımların belirlenip saptanması ve herkese hakkının verilmesi güç bir konuydu önlerinde. İşte bu sırada Velid oğlu Halid, divan gerektiğini anlattı. Halid, Şam birlikleri divan kuruyor, o yolla mali konuları çözümlüyorlardı diye konuşmuştu. Ömer hemen kabul etti onun bu görüşünü. Kimileri de derler ki Ömer'e divanı salık veren İran'ın Kadisiye'deki komutanlarından Hürmüzan olmuştu. Hürmüzan, Ömer'in divansız sayımı ve kaydı yapılmaksızın asker çıkardığını görünce salık vermişti divanı. Ömer'e askerlerden kaybolan bulunursa divan olmadan kimin kaybolduğu nasıl bilinebilir? Savaştan kaçmak için gerilerde kaldığı halde sonradan gelip askerin arasına karışan bulunabilir. Kimin böyle bir tutum gösterdiği ancak bir divanda adlar yazılıp izlendiği zaman bilinebilir diyerek görüşünü anlattı. Ömer de bunun üzerine askerler için bir divan yöntemi koydu. Ömer divanın anlamını sorduğunda Hürmüzan bunu da anlattı kendisine. Artık asker toplandığı zaman Ömer, Kureyş'in yazıcılarından olan Ebu Talip oğlu Akile, Nevfel oğlu Mahreme'ye ve Mutim oğlu Cübeyr'e yazmalarını buyurdu. Onlar da İslam askerlerinin divanını yazıp oluşturdular. Soy düzenine göre yazdılar. Önce peygamberin en yakınından başladılar yazmaya. Peygambere yakınlık sırasına göre yazıp divanı oluşturdular. İslam'da ilk askeri divan böyle oluştu. Müseyyep oğlu Said oğlu Zuhri'nin anlattığına göre bu divan, Hicri 20. yılın Muharrem ayında gerçekleşti. Haraç ve mal toplama divanına gelince İslam'dan önce Irak'ın Farsça divanı ve Şam'ın Rumca divanı yani bu yöntem ve gelenek İslam'dan sonra da olduğu gibi kaldı. Divan yazıcıları iki azınlıktan kişilerdi. Farsça ve Rumca yazılırdı. Mervan oğlu Abdülmelik halife olup da halifeliğin o zamanki devlet biçimini alması ve o dönemin halkının ilkelliğinin, göçebeliğin sadeliğinden, uygarlığın ve yerleşikliğin daha parlak yaşam biçimine geçmesi, bu arada ümmilik aşamasından okur yazarlıkta uzmanlaşıldığı, gerek Arapların kendilerinde gerek buyrukları altındaki köle kökenli kimselerde yazı ve hesap uzmanlarının belirlediği döneme ulaşılmış olması nedeniyle Abdülmelik o dönemin Ürdün valisi Saad oğlu Süleyman'a Şam divanını Arapçaya çevirmesini buyurdu. Bunun üzerine Süleyman başlangıcından o yıla değin olan kayıtları Arapçaya aktarıp bitirdi. Abdülmelik'in Katip-i Serhun bunu öğrenince Rum yazıcılara siz bundan böyle uğraştığınız bu sanatın dışında bir geçim yolu bulmalısınız. Bu geçim yolunu Tanrı size kapadı diye konuştu. Gelelim Irak divanına. Ünlü Haccac Katip-i Abdurrahman oğlu Salih'e bu divanı Farsçadan Arapçaya aktarmasını buyurdu. Salih Arapçada Farsçada yazabiliyordu. Kendinden önce Haccac'ın katibi olan Zedan Ferruh'tan öğrenmişti. Bu kişi Eşas oğlu Abdurrahman'ın bulunduğu savaşta öldürülmüş, onun üzerine Haccac Salih'i katip olarak atamıştı onun yerine. Sonra Salih, Haccac'ın buyruğunu yerine getirerek söz konusu divanı Farsçadan Arapçaya aktardı. Böylece Fars yazıcıların burunları yere sürtülmüş oldu. Bundan ötürü el-Katip diye ünlü Yahya oğlu Abdülhamid, ölümü miladi 750, Salih için şöyle konuştu. Tanrı emeğinin karşılığını versin Salih. Yazı yazanların minnetle anmaları gereken bir hizmette bulunmuştur. Sonra bu görev Abbasilerde konunun uzmanlarına verildi. Örneğin Vermek oğulları, Nevvaht oğlu Sehl oğulları ve devletin öteki vezirleri bu tür görevi uzman olarak alanlardandırlar. Bu göreve ilişkin şeriat hükümlerine gelince, ordunun ya da beytül malın gelirleri ve giderleri, yörelerin barışla ve zorla ele geçirilişlerine göre ayrılmaları, bakan, katip, hesap uzmanı olarak bu görevlere getirileceklerde aranacak koşulları bulunanların, atanmaları ve hesap ve maliye kuralları gibi konulara ilişkin hükümler, hükümdarlık hükümleri ile ilgili kitaplara bırakılacak hükümlerdir. Bu tür konular o kitaplarda yazılıdır ve bunları anlatmak bu kitabın amaçlarının dışındadır. Biz bu kitapta devletin doğası açısından söz ediyoruz bu konulardan. Bizim çerçevesinde kaldığımız alan budur, bu alanda konuşuyoruz. Bu bölümde sözünü ettiğimiz görevse devlet yönetiminin büyük bir bölümünü, hatta öğelerinin üçte birini oluşturur. Çünkü devlet olunca ordu gerekli olur, mal, maliye gerekli olur, yüz yüze bulunulmayanlarla yazışma ve buyurma yani iletişim gerekli olur. Bu nedenle de devletin başında bulunan gerek kılıç gerek kalem gerekse mal, maliye konularında zorunlu olarak yardımcılar ister. Bu alanlarda göreve yüklenip devlet başkanına yardımcılık yapan kimselerden her biri de devlet başkanı adına görev yaptığı için devlet başkanlığından bir bölümünü kendinde bulundurmuş olur. Buna göre mali işlerine bakan yetkili, devlet başkanı adına yapılan üç önemli görevden birini, dolayısıyla devletin üçte bir yükünü üstlenmiş oluyor. Endülüs Emevilerinde ve onlardan sonra Endülüs'te, İspanya'da egemen olan bölge egemenlerinin yönetiminde, derebeyliklerde, durum böyleydi, devlet böyle yönetilirdi. Muvahhidler devletine gelince, bu yönetimde maliyenin başında olan kimsenin muvahhidlerden olması koşulu vardı. Bu kimse tek yetkili olarak mali yükümlülükler koyar, devlet mallarını toplar ve kayıtlara geçirir, valilerin ve vergi toplayıcılarının görevlerini nasıl yerine getirdikleriyle ilgilenip denetimde bulunur, toplananları yerine, ölçüsüne ve zamanına göre harcardı. Bu yetkili kişi sahibül eşgal, mali işler yetkilisi diye bilinirdi. Kimi zaman da muvahhidlerin dışından işin uzmanları bulunarak merkezin dışındaki kesimlerde görev verilirdi. Ebu Hafsoğulları Kuzey Afrika'da Tunus'ta bağımsızlık elde edip de Endülüs'ten o kesime göçüler olunca ve göçenler arasında da önemli ailelerden, örneğin Saidoğullarından Endülüs'te hesap ve mali işlerinde çalışmış kişiler de bulununca, Ebu Hafsoğulları bunları çalıştırmakla yetinmişlerdi söz konusu alanda. Bu konunun uzmanlarından Saidoğulları Granada çevresinde bulunan kale ailelerindendiler ve Ebu Hasanoğulları diye bilinirlerdi. Ebu Hafsoğulları söz konusu işlerle uğraşma ödevini bu aileden kişilere yüklemişlerdi. Yani Endülüs'te olduğu gibi Ebu Hafsoğulları yönetiminde de maliye ve hesap işlerinde çalıştırıldı bu kişiler. Ebu Hafsoğulları bu kişilerle muvahhidleri dönüşümlü olarak çalıştırdılar. Sonraları hesap ve yazı işleri başlı başına bir uzmanlık alanı durumuna gelip hesap ve yazı uzmanları ayrı bir sınıf oldu ve bu alan muvahhidlerin elinden çıktı. Daha sonra haciplik görevi daha çok önem kazanıp da hacip devletin her kesiminde sözünü geçirir duruma gelince söz konusu görev işlerliğini yitirdi ve yetkilisi hacibin buyruğuna girdi. Bu görevli sadece mal ve vergi toplayan görevlilerden biri durumuna düştü. Yani devlette elinde bulunan üstün amirlik yetkisi yitip gitti elinden. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu.